Ayrım 10, sayfa 117. 3-4-3. Fethullah Cemaati ile işbirliği. PKK, ABD, İsrail ve Tayyip Erdoğan yönetiminde işbirliğinin doğal sonucu olarak Fethullah Cemaati ile de ittifakı önermiştir. Öcalan avukatları ile cemaat arasında 5 Aralık 2010 Pazar günü Yalova'da yapılan görüşmeyi, o buluşmada Fethullah Gülen'i temsil eden Hüseyin Gülerce yazdı. Aynı yazıda Öcalan avukatlarının daha önce Zaman Gazetesi'nin yazarlarından Ali Bulaş ile de iki kez görüşleri belirtiliyordu. Dipnot: Hüseyin Gülerce, Öcalan'ın avukatlarıyla görüşme. Zaman: 9 Aralık 2010. Cumhuriyet ve taraf: 9 Aralık 2010. Öcalan avukatları Hüseyin Gülerce'den sonra yine Yalova'da bazı devlet yetkilileriyle görüşmüşlerdi. Hemen ertesi günü Öcalan da avukatlar tarafından İmralı'da bilgilendirildi. Dipnot: Yıldıray Oğur, Yalova'da bir pazar günü. Taraf: 9 Aralık 2010. Öcalan cemaat ile yapılan görüşmeler o kadar büyük önem verdi ki Fethullah Gülen'in sıcak mesajlarını 8 Aralık 2010 günü Fırat Haber Ajansı ANF aracılığıyla duyurdu. Zaman Gazetesi'nden Hüseyin Gülerce'nin bazı değerlendirmeleri olmuş. Bu vesileyle ben de kendi cemaatlerine ilişkin şunları belirtmek istiyorum. Tabii biz hiçbir zaman kendilerinin varlığını inkar etmedik. Onlardan da bizi inkar etmemelerini bekleriz. Hem kendileri hem biz gerek Türkiye'de gerek Orta Doğu'da önemli aktörleriz. Kendileri Türkiye'nin hatta Orta Doğu'nun demokratikleşmesinde rol alabilirler. Önemli bir güçleri var. Ben kendilerini bir tarikat, cemaat olarak görmüyorum. Hatta tek başına ne tür bir tarikat ne bir cemaattir. Biraz sivil toplum örgütü hatta bir siyasi parti işlerine sahip olduğunu düşünüyorum. Rolü önemlidir. Bana göre daha çok Türkiye ve Orta Doğu'da bir sivil toplum örgütüdür. Sivil toplum örgütleri gibi toplumun demokratikleşmesinde, aydınlatılmasında herhangi bir siyasi çıkar beklemeden rol alabilirler. Hatta Orta Doğu'nun bir siyasi partisi gibiler. Ben böyle görüyorum kendilerini. Oldukça dinamik güçleri var. Biz de dinamik bir gücüz. Bu iki dinamik gücün karşılıklı anlayış göstermesi ve dayanışma halinde olması durumunda Türkiye'de birçok temel sorun çözülecektir. Bu dayanışma sadece Türkiye değil, Orta Doğu'yu da etkileyecektir. Burada önemli olan bazı temel kavramların tanımını yapmak var. Örneğin ben kendilerinin Türklük ve İslamiyet konusundaki görüşlerini biliyorum. Bu görüşleri önemli buluyorum. Burada belki uzun uzadıya açamayacağım ancak bu konuda araştırmalarım ve derinleşmem var. Son yazdığım savunmamda bu konuları oldukça değiniyorum. Türkiye'de statükonun aşılması ve demokratikleştirmesi süreci için herkes birlikte çalışabilir. Bu konularda ortak zemin demokrasi olmalıdır. Dipnot: Abdullah Öcalan, nihai karar Haziran'da olacak. ANF 8 Aralık 2010'da, aktaran Güller. Hükümet PKK görüşmeleri 1986-2011, sayfa 155 ve diğerleri. Öcalan'ın cemaatle ittifak hazırız açıklaması Taraf Gazetesi'nde bayram sevinciyle manşetten verildi. Fethullah Cemaati'nin yan kuruluşu olan Taraf, görüşmenin basına yansımayan bölümlerini de duyurdu. Öcalan bu ittifakı seçimde de gerçekleştirmek istiyordu. Öcalan'ın cemaatten beklentileri çok büyüktü. Cemaat sayesinde BDP Türkiye'nin partisi olabilirdi. Dipnot: APO, cemaatli ittifakı hazırız. Taraf: 14 Aralık 2010. Cemaat sayesinde BDP Türkiye'nin partisi olabilirdi. PKK, Türkiye'lileştirme umudunu Fethullah cemaatine bağlıyordu. Hemen ardından PKK'nın ikinci lideri Murat Karayalan'ın Kandil'den PKK örgütlerine talimat yayınlandı. Gülen cemaati de iyi geçinin diye özetlenebilecek bu talimatta Gülen cemaati çevresinin sorununun çözülmesinde önemli katkılar olabileceği vurgulanıyordu. Görüldüğü gibi PKK'nın Kürt sorununu cemaatin önemli katkılarıyla çözme ve Fethullah Gülen'den BDP'yi Türkiye Partisi yapması beklentisi barış açılımının öncesine kadar gidiyor. Barış açılımından sonra PKK cemaat ittifakı daha sıcak boyutlara ulaştı. Abdullah Öcalan 21 Mart 2013 mesajında Kemalist devrim ve milli devleti düşman ilan ederken Türk-Kürt ittifakını İslam bayrağı altında tanımladı ve Fethullah Gülen'in sancaktarını yaptığı Tevrat ittifakını müjdeledi. Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed'in mesajlarındaki hakikatler bugün yeni müjdelerle hayata geçiyor. İnsanoğlu kaybettiklerini geri kazanmaya çalışıyor. Dipnot: Özgür Gündem, 22 Mart 2013. Apo, Haçlı irticanın Orta Çağ'a geri dönüş programını insanoğlunun kaybettiklerinin geri kazanılması diye formülleştirdi. Bu arada bir gaf yapmış ve Said Nursi'nin doğduğu köyün bir Ermeni köyü olduğunu da söylemişti. Ancak hemen Sırrı Süreyya Önder aracılığıyla düzeltme yaptı ve Fethullah Gülen'e birlikte çalışmayı öneren selam mesajını gönderdi. Fethullah Gülen'in sulhta hayır vardır yaklaşımı benim de yaklaşımımdır. Bütün ortadaki demokratik ve siyaset ve barış için birlikte çalışabiliriz. Muhterem Fethullah Gülen'e selamlarımı söyledim. Onu en iyi anlayan benim. Dipnot, Hürriyet ve diğer gazeteler 23 Mart 2013. 3-4-4. PKK denetimindeki sol neyin kuyruğunda? Peki PKK'nın kuyruğuna takılanlar görmüyorlar mı hangi güçlerin projelerinde yer alıyorlar? Yaptıkları iş birkaç maddede özetlenebilir. Soros'un renkli senaryolarında sosyalistik, Can Peker ve İsa Kalaton'la el ele sınıf mücadelesi. Sönmez Köksal, Mehmet Eymür ve Hakan Fidan ile birlikte MİT CIA kontrgerilleye karşı mücadele. Fethullah Hoca ile ittifak halinde sosyalist kültür. Soros beslemesi ve CIA Mossad kulesi gazetecilerle devrimci ahlak ortaklığı. Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül anayasasının inşasında harç karıştırma ve AKP ile ileri demokrasi inşası. Eric Edelman, Mark Paris ve Karen Fogg'un patronluğunda ABD ve AB emperyalizmine karşı mücadele. PKK'nın kutlası kuklası olan Emek, Demokrasi ve Özgürlük blokunun boyaları dökülüyor ve altından dünyanın ve Türkiye'nin kirli para sınıfı çıkıyor. Emek, Demokrasi ve Özgürlük blokunda koşturan samimi insanlarımız kimlere, birlikte nereye koştuklarına bir bakmalılar. Görev yapanlar ise tabii ki bir diyeceğimiz yok. 3-5. ABD ve İsrail'in Kürdistan girişimi çöküyor. Suriye'nin ABD müdahalesine direnişli dönüm noktası oldu. ABD ve İsrail'in 1. Körfez Savaşı'nda fiilen kurdukları ve 2. Körfez Savaşı'nda Türkiye'nin güneydoğusuna doğru genişletme girişiminde bulundukları 2. İsrail girişimi karaya oturmuştur. İran bağımsız Kürt devletinin kurulmasına izin verme kararındadır. Irak'ın kuzeyindeki oluşumun resmen bir devlete dönüştürmesi ve Irak'ın parçalanması karşısında İran'ın harekete geçeceğini bugün herkes biliyor. Dikkat edilirse bölge güçlerinin tavırları İran'ın bu kararlılığına göre biçimlenmektedir. Bağdat hükümeti kuzeyde Irak devletinin egemenliğini yeniden kurmak ve güvence altına almak için Dicle ordusunu örgütledi. Irak, Barzani'nin peşmerge kuvvetlerinin ayrı bir yaptırım gücü oluşturmasını kabul etmiyor. Bir ülkede iki ordu ancak kuvvet dengelerini el verdiği geçici durumlarda olabilir. Şimdi o geçici durumun sorgulandığı bir aşamaya gelinmiştir. Irak Cumhurbaşkanı ve Sonan bölgesinin lideri Celal Talabani, Irak'ın toprak bütününden yana tavrını berraklaştırdı ve Barzani'nin bağımsız Kürdistan girişimine katılmayacağını ortaya koydu. Talabani'nin İran hükümetiyle anlaştığı görülmektedir. Bu durumda Barzanistan, Soran bölgesinde kaybederek tam anlamıyla Barzanistan oldu. Irak'ın kuzeyinde %24 oyalında oy alan Goran, Değişim Hareketi'nin lideri Noşirvan Mustafa da Talabani gibi Irak'ın toprak bütünlüğünden yanadır ve Barzani'nin bağımsız Kürt devleti girişiminde içinde olmayacağını açıklamaktadır. En son Mısır'daki halk devrimi Bataşlı'da ABD'nin kontrolü kaybettiğini bütün açıklığıyla gösterdi. Barzanistan ancak Doğu Akdeniz'e açılacak Kürt koridorlu yaşam sınırlarına kavuşabilirdi. ABD ve İsrail bu amaçla Suriye'yi parçalama girişiminde bulundular. Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül yönetiminde onların hizmetine girecek Suriye'de iç savaşın örgütlenmesine başrolle soyundu. Gerçi 1 Aralık Türkiye sınırında Beşar Esad'ın da açıkladığı üzere Suriye devletinin egemenliğini zaafa uğratmıştı ve bazı kasabalar PYD'nin denetimi altındaydı. Ancak Suriye ordusu teröristleri temizliyor ve ülkeyi birleştiriyor. Bizim açımızdan en önemlisi Türkiye'de Kürt sorununu, Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve Atatürk devrimi temelinde çözecek olan Cumhuriyet Hareketi'nin tarih sahnesine çıkmasıdır. Haziran 2013 isyanı açılımı yerle bir etti ve Türkiye'yi bölme girişimini bozguna uğrattı. Bölücülük ile cemaatçilik arasında sıkıştırılmış olan Kürt yurttaşlarımız için artık Türkiye'nin birliği içinde özgürleşme ve çağdaşlaşma seçeneği fiilen vardır. Batılı emperyalistlerden çözüm beklemek yerine Türkiye halkının bir parçası olarak hükümet olma mücadelesinin Güneydoğu'da da gelişeceğini göreceğiz. Bu koşullarda ABD ve İsrail adına Türk koridorunu açacak kuvvet olarak Barzani ve PKK PYD kalıyor. Türkiye'de Tayyip Erdoğan iktidarı da Suriye macerasında kayaya çarptığının farkındadır ve bu aşmazdan nasıl kurtulacağının arayışları içine girmiştir. ABD planına kendilerini adayan Abdullah Gül Davutoğlu ikilisi çıkmazdadır. Kaldı ki Obama yönetiminin kendisi Kürt koridorunu planının gerçekçi olmadığını tartışmaya başlamıştır. Bölgemizde bugün Suriye, Irak, İran ve Lübnan ABD İsrail müdahalesine karşı aynı cephede birleşmiş bulunuyorlar. Birinci ve ikinci Körfez Savaşları döneminde ABD ve İsrail'in karşısında böyle bir cephe yoktu. Hatta İran, ABD'nin Irak'ı işgalini desteklemişti. Artık durum farklıdır. Bölgenin milli devletleri yabancı müdahalesine karşı ortak tavır içine girdiler. Rusya ve Çin sağlam cephe gerisini oluşturdu. Batı Asya'da oluşan direnme meclisi Venezuela ve Brezilya'dan Hindistan ve Vietnam'a kadar uzanan çok geniş bir uluslararası desteğe sahip. Bugün Türkiye'de Tayyip Erdoğan iktidarı hala ABD İsrail'in Kürt senaryosu içindedir. Ne var ki anayasadan Türk milletinin silinmesi, barış açılımı, yerel yönetimlerde Avrupa özellik şartının kabul edilmesi, büyükşehir yasası, ana dille savunma yasası gibi girişimler hep arkada kalan dönemin uygulamalarındandır. Bu senaryo artık geçerli değildir. Bölünme süreci sona ermiştir. Bundan sonra gelişme birlik yönünde olacaktır. Böyle ki bölmek için Türkiye'nin tepesinde oturan AKP iktidarı Suriye'yi bölememiştir ve Türkiye'yi de bölemeyecektir. Bu nedenle devrini doldurmuştur. Bu tablo içinde bölenlerin bölünmesi kaçınılmazdır. ABD emperyalizmi Suriye'ye müdahale konusunda bölünmüştür. Obama yönetimi silahlı güçlerini Orta Doğu'dan çekmiştir. ABD'nin yeni stratejisine göre Orta Doğu'da doğrudan silahlı güç kullanmak yerine başa kullanılacaktır. AKP barış açılımından sonra bölünmektedir. PKK da bölünmektedir. PKK 1995 Körfez Savaşı'ndan sonra ABD planları içinde rol üstlenme ekseninde cephe tuttu ve silahlı mücadele yürüttü. Irak'ın bölünmesi PKK'ya güç kazandırdı. Şimdi Irak'ın bütünlüğü yeniden gündemlidir ve ABD'nin Büyük Ortadoğu projesi çıkmaza girmiştir. PKK'yı besleyen zemin daralmıştır. Daha önemlisi Türkiye'de ABD emperyalizmine karşı mücadele yükseliyor ve Kürt yurttaşlarımızı hızla kucaklıyor. PKK çıkmaza giren ABD-İsrail senaryosu ile Türkiye'nin milli demokratik devrim arasında bölünüyor. ABD'nin 1991 yılında Irak'ı bölmesinden bu yana Kürt sorununa emperyalist Siyonist çözüm yürürlükteydi. Ancak İsrail planı arkada kalan 20 yıl içinde önemli mesafe aldı. Ancak bugün bölge ülkelerinin milli devletler cephesini oluşturmaları ve Türkiye'deki Cumhuriyet Hareketi'nin yükselişiyle bu dönemin sonuna gelinmiştir. Kürt sorununa bölücü çözümler bütün bölgede iflasın eşiğindedir. Kürt sorununu bölge ülkelerinin bağımsızlık ve toprak bütünlüğü içinde kardeşlikle çözme seçeneği gündeme gelmiştir. 3-6. Zor oyunu bozar. ABD ve İsrail Irak'ı bölen, zoru ve arkasında Türkiye'yi AKP iktidarını kullanarak Ergenekon Bolyai sertiflerinin zorlanması, bölünme ve dağılma getirdi. Öcalan da bu bölünme sürecinde kendine verilen görevi yapıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ABD operasyonuna teslim olması burada belirleyici olmuştur. Solun bazı örgütlerinde Ergenekon ve Balyoz sertiflerine teslimiyet, bölünmeye teslimiyeti getirmiştir. ABD, Türkiye ABD karşısında caydırıcı bir tavır alırsa ABD'nin oyununu bozar. O zaman görülecektir. PKK ve Öcalan, ABD, İsrail'i, Fethullah Gülen'leri, TUSİAD ve TESEV'i terk eder ve ayakta kalamaz. Böylece PKK'nın etkilediği yurttaşlar, Türkiye'nin millet ve vatan bütünlüğü içinde gönüllü birlik çözümüne gelir. Kürdümüz ABD ve AB'ye bel bağlamaktan vazgeçer. Türkiye halkının iktidar mücadelesine yer alır. Türkiye'nin oyunu bozacak zoru göstermesi için önce bir milli hükümet kurması gerekiyor. Milli hükümet Washington ve Brüksel'de çözüm aramaya son verecek, bölge ülkeleriyle işbirliği yapacaktır. Bağımsızlık, barış ve bütünlük bugün yalnız Türkiye'nin değil, bütün komşularımızın yakıcı ihtiyaçlarıdır. Bu nedenle Türkiye'nin meselesi ABD ve İsrail'in planlarından koparak komşularımızın barış ve bütünlük cephesine yer almaktır. Türkiye her şeyden önce Suriye ve Irak'a terör ihracına son verecektir. Çözüm açıktır. Komşularla barış, komşularda barış, yurtta barış. Türkiye komşularla birleştiği zaman yurtta barışın şartları da oluşacaktır. Emperyalist desteğin kalkması PKK bölücülüğü ve terörün çıkmasını ortaya koyacaktır. Böylece Türkiye halkını bölen dış etkenlerin baskısı kalkacaktır. Türkiye bütün sorunlarını halkı birleştirerek, Kürdüyle birleşerek çözecektir. Ankara'da ABD ve AB'nin müdahalesine boyun eğmeyen bir hükümet bulunması, Kürdümüz de Türkiye içinde kardeşlik çözümünü yöneltecektir. ABD'nin zoruna boyun eğmemek, komşularla işbirliği ve Türkiye'nin büyük gücünü seferber etmek çözümün anahtarıdır. 4. PKK bugünkü çizgiye niçin ve nasıl geldi? 4-1. PKK'nın geldiği yer. Öcalan'ın 21 Mart 2013 Nevruz'undaki açıklaması ve arkasından PKK ve BDP'nin yöneldiği pratik hem PKK saflarında hem de PKK kuyruğundaki solcularımıza şaşkınlık yarattı. Türkiye solcuları PKK buraya nasıl geldi diye daha yoğun olarak sormaya başladılar. Bu soru kuşkusuz yeni değil. PKK'nın geldiği yer AKP ve Fethullah Gülen ile cephe birliğidir. Hatta iktidar ortaklığıdır. Birlikte milli devleti yakacaklardı. Kemalist devrimin kurumlarını tasfiye edeceklerdi. Milleti parçalıyorlardı, yapamadılar. Bugüne kadar toplumda ezilenlerin örgütü görüntüsü yaratmaya gayret eden PKK, bugün milletler arası bölgesel, ülkesel ve yerel düzlemde ezenlerin safındadır. Bugün ortaya çıkan manzara aslında 1990 sonrasında PKK gerçeğini yansıtıyor. PKK'nın program, strateji ve taktikleri Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığı üzerine kurulmuştu. Bunun teorik zemini ise sömürge teorisiydi. Dünyanın mazlum milletler kampında yer alan Türkiye bu teoriye göre sömürgeci ilan edilmiştir. Yalnız Türkiye mi? İran, Irak, Suriye ve bir sömürgeci olmaktadır. Kürdistan ise dörde bölünmüştür. Böylece emperyalizm döneminin dünya saflaşması baş aşağı çevrilmiştir. Mazlum ülkeler sömürgeci kampına yerleştirilince İngiltere, Amerika gibi emperyalist devletler de kurtarıcı konuma yerleştirilmiş oluyorlar. Sömürge teorisi PKK'nın pratiğini açıklar. Bu pratikte Türkiye Cumhuriyeti her durumda baş düşmandır. Türk milleti bu baş düşman tarafının tanımlaması içindedir. PKK tarihi milletler, dinler ve mezhepler arasında kamplaşma ve savaşlar olarak açıklar. Bütün tahlillerinde kullanılan kategoriler Türkler, Kürtler, Araplar, Farslar, Ermeniler, Sünniler, Şiiler, Aleviler ve benzeridir. Türkiye Cumhuriyeti baş düşman olduğu için Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı ABD, Avrupa Birliği, İngiltere, Almanya, Fransa, İsrail gibi ülkelerle işbirliği yapmak bu emperyalist devletlerin projelerinde görev almak geçerlidir. Hatta TC'ye karşı yine sömürgeci diye adlandırılan diğer bölge ülkeleriyle işbirliği de hedefe ilerlemek için doğrudur. Emperyalizm çağında mazlum milletlerin öncü ülkelerinden olan Türkiye'ye düşmanlık PKK'nın pratiğini gerici bir konuma mahkum etmiştir. Ve en sonunda PKK bu gerici konumda bugün Türkiye'de iktidarda bulunan Gladio Mafya Tarikat rejiminin unsuru haline dönüşmüştür. APO'nun PKK'sı Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül'ün AKP'si ve Fethullah Gülen cemaati bugün ABD İsrail güdümünde Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkma projesine el ele vermişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığı programının PKK'ya getirdiği yer burasıdır. 4.2. PKK'nın Tunç yasası, devlete hizmet misyonu. Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığının program ve stratejisini eksenine oturtan PKK'nın 1975 yılında APOCİLAR örgütünün oluşmasından bu yana hep kendisine hizmet verebilecek bir devlet araması ve bulması çarpıcıdır. APO 1999 yılı Şubat ayında CIA tarafından teslim edildikten sonra Türkiye'ye getirirken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istihbarat görevlerine bana fırsat verin devlet hizmet etmeye hazırım diyordu. Önceden bu açıklamasını o anki korku ve teslimiyetle açıklayanlar vardır. PKK tarihçesini bilmeyenler ve hatırlamak istemeyenler böyle bir değerlendirmede bulunabilir. Oysa PKK'nın Tunç yasası bu devlette hizmet talebi ve misyonudur. PKK 1980 öncesinde Gladio'nun böcek yiyen böcek misyonunu yerine getirerek Güneydoğu bölgemizde yüzlerce solcunun katledilmesinde kullanılmıştır. PKK'nın 1980 sonrası Suriye Devleti'ne hizmet misyonuna tanımlanabilir. Önceden Suriye muhaberatının avucunun içindedir. Beka da Suriye Devleti'nin tahsis ettiği kampta silahlı kuvvet eğitmiş ve örgütlemiş 1990'a kadar Suriye Devleti'nin misilleme politikasının emrinde olmuştur. Turgut Özal yönetmenin bugünkü Tayyip Erdoğanlar gibi Suriye'de CIA ile birlikte Yarıcı Müslüman Kardeşler örgütünün kışkırtmasına karşı Suriye yönetiminde PKK'yı kullanmıştır. 1991'de ABD'nin Irak'a saldırısı ve Kuzey Irak'ta bir kukla yönetim kurmasından sonra PKK bu kez de ABD devletinin proje ve hedefleriyle uyumlu bir misyon belirlemiştir. Ancak APO, Şam'da olduğu için 1998 yılına kadar çift devlete hizmet misyonunu yürütmüştür. ABD'nin müdahalesi de APO Suriye'den çıkartılmış ve PKK bütün ABD'nin denetimine girmiştir. Ancak bu sırada TC devletinin milli diyebileceğimiz unsurların APO'yu Kemalist çizgiye yönelttiklerini görüyoruz. Bu kez APO, kendisini sorgulayan Jandarma Bey Atilla Uğur'un konumuna göre ABD emperyalizmine karşı hizmet sunmaya hazır olduğunu belirtiyor. Daha önce Talabani ve Barzani'nin maşı olduklarını, Türkiye'de dost görünseler bile asla güvenilir olmadıklarını size söylemiştim. Şimdi benim durumumdan sonra Amerika'nın en büyük yatırımı bunlar olacak ve Türkiye için tehdit daha da büyüyecektir. Bunların oyunlarını boşa çıkarmak için ben hizmete hazırım. Örgütü sizin uygun göreceğiniz şekilde bunların üzerine yöneltebilirim. Dipnot Uğur, sayfa 110. APO'nun askerlerle işbirliğinden sonra PKK'nın sınır dışına çıkartıldığını ve terörün birkaç yıl etkisiz kılındığını görüyoruz. 2004'ten sonra İNSİDİF'in bu kez ABD ile işbirlikçi AKP iktidarına geçtiği görülüyor. Öcalan bu kez de BOP eş başkanlığını tanımladığı devlete hizmet görevine giriyor. Bu sürecin son durağı ise APO'nun MİT'e başvurması ve Hakan Fidan'ın denetimi altında son açılımda hizmet yapmasıdır. Devlete hizmet misyonu APO'nun ve PKK'nın var olabilmek ve gelişebilmek için izlediği temel politika olmuştur. Devletler değişmiş ancak PKK'nın hizmet misyonu değişmemiştir. Ayrımın sonu sayfa 128.